Bu haftanın vaazı eski antlaşmada diriliş anlayışı.
Evet, sanıyorum İsa Mesih'in dirilişi hakkında vaaz etmek en kolay bir şey. Dakika'da hiç hazırlıksız 10 tane vaaz aklıma gelir. Olabilirdi konuşalım İsa Mesih nasıl dirildi? Hangi adımlarla? Ve ondan emin olabilir miyiz? O gerçek midir? Olabilirdi konuşalım İsa Mesih dirilmekle imanlının hayatında ne gibi değişiklik yarattı? Bu da önemli bir tema. Olabilirdi konuşalım bizim dirilişimiz için. Madem İsa dirildi, hani biz nasıl dirileceğiz? Çok tema aklıma geliyor. Bir sade benim değil. 1. Petrus 3.15'te yazıyor ki, o da Petrus imanlara konuşuyor. Her zaman hazır olun sizden hesap soranlara cevap vermeye. Sizi sordular mı? Sizin içinizdeki umut nedir? Siz lazım hazır olasanız cevap vermeye. Hazır mısınız? İsa Mesih hakkında sadece 2 dakikalık bir vaaz verebilir misiniz? Buyurun, bir kişiyi çağırıyorum şimdi. Kadın olsun, erkek olsun, 2 dakika, fazla değil. Buyur, kim istiyor? Var mı bir kişi? Yani ben bir imansız olsam, sizi sorsam, abi niye böyle bir şeye inanıyorsunuz? İsa dirilmiş. Olabilir mi insan dirilsin? Siz ona cevap verebilir misiniz? Evet. Sahiden de İsa'yı görenlerin arasında sanki onlara da çok zor geldi. İnansınlar açan İsa dirildi. Kimse İsa'nın dirildiğini beklemedi. Kimse ona inanmak istemedi. Baştan sona kadar görüyoruz, şaşıyorlar. Olamaz, olamaz dediler. En birinci gören bir kadın, Mecdeli Meryem. O zamanın sırasına göre kadın şahit olamaz. Mahkemede onların şahitliği geçmezdi. Ama İsa Mesih bir kadını seçti. Onun en birinci ve en önemli şahidi olsun, Mecdeli Meryem. Görüyor İsa'yı dirildikten sonra ve diyor, sen bahçıvan mısın? Olamaz İsa olsun, değil mi? Aklına gelmedi. Sonra o kopuşuyor, başka kadınlar gidiyor, haber veriyor. Petrus'a, Yuhanna'ya böyle bir yarış yapıyorlar sanki. Kim daha hızlı koşuyor? Bakıyorlar mizrağın içine ve diyorlar ki, olamaz İsa dirilmiş olsun. Daha sonra İsa 10 öğrenciye göründü. Onlar bir kapalı odada saklanırdılar korku içinde. Tamamen İsa lap diye görünüverdi birdenbire. Ama ne dediler? Aa, bu İsa olamaz. Bu bir tılsım. Bu bir hayal. Şaşbaş kaldılar, değil mi? Evet. Daha sonra 2 öğrenci Emmaus adında bir köye giderdiler. 5-6 saatlik bir yolculuk düşünebiliyor musun? O kadar uzun bir vakit geçirdiler İsa ile birlikte. Ve bu 5-6 saat içinde anlayamadılar açan İsa'dır. Nasıl olabilir? Ve en sonunda Thomas adında bir öğrenci vardı. Ve ne yaptı? Olamaz. Olamaz. Ben kendi gözlerimle göreyim, kendi parmaklarını hissedeyim onun yaralarını. Ancak o zaman iman ederim. İsa dirilemez. Neden bu kadar zorluk çektiler? Niye onlara o kadar zor geldi böyle bir şeye inanmaya? Sanıyorum biz belki onlara mani buluyoruz. Onların sanki zayıflığını görüyoruz. Ama gerçekten biz de onların yerinde olsaydık, değil mi? Biz de aynı bu kadar zor geleceğiydi. İnsan dirilsin, insan yani ölülerden dönsün, olamaz diyecektik. Ama sadece İsa değil, hani İsa görüyoruz nasıl defalarca bütün bu 3,5 sene içinde, o zaman öğrencileri çağırdı. Ondan sonra bu 3,5 sene içinde defalarca dedi ki, ben öleceğim ve dirileceğim 3. gün. Değil seneler sonra, hayır 3. gün dirileceğim. İnanmadılar. Ve bugün bakmak istiyoruz. Yani aslında sebepleri vardı, inansınlar. İsa Mesih bu diriliş olmadı hazırlıksız. İsa Mesih'in bu dirilişi daha eski antlaşmada onun izlerini görüyoruz. Daha önceden de hazırlıkları oldu. Ve bugünkü temamız bu. Çok sene okuduk yani İsa Mesih'in dirilişi hakkında nasıl oldu, nasıl gitti, onun önemi nedir? Bu temaları çok araştırdık ve bu sene ismimi azıcık farklı bir şey yapalım. Acaba eski antlaşmadan İsa Mesih'ten önceki zamanlara bakarak orada var mıydı diriliş inancı? Bir insanın dirilmesi orada öyle bir şey inanılır mıydı? Ve bugün buna bakmak istiyoruz. Eski antlaşmada diriliş nasıl geçiyor diye. Eskiden beri yani arşeologlar, tarihçiler bunu araştırmışlar. Eski insanların filozofya, felsefe dediğimiz temada en büyük sorusu neydi? Bir kişi ölünce ne oluyor? Ve bugüne kadar insan belki medisinası çok ilerlemiş, çok böyle değişik açıklamalar buluyoruz biyoloji olarak. Ama tam olarak kesin bir cevap daha bugüne kadar bulamadık. Bir insan ölünce ne oluyor? O zaman görürdüler, hani insan iki parçadır. Bir elle tutulabilen materyal mı, bedenci bir şey. Bir de insanın görünmeyen bir tarafı var, bir ruhu var. Tabii ki fark ederdiler, beden çürüyor, yok oluyor. Ama bu ruh nereye gidiyor? Ne oluyor onunla? Ve o zaman eski insanların cevabı var idi. Dediler ki ruh öldükten sonra öyle bir karanlık dünyaya giriyor. Öyle bir yere geliyor, giriyor hani sanki bir mahpus gibi. Kapalı bir yer, karanlık bir yer. Hani sadece bir girişi var, çıkışı yok. Camları da yok, bir mağara gibi. Sanki yer altında bir mağara gibi. Ve ona İbranice dediler Şeol. Şeol. Yani bu Şeol demek yani ölüler diyarı diye tercüme ediliyor. Ya da bizim tercümemizde ölüler devleti. Sanki öyle bir yer, bir devlet nerede sadece ölülerin ruhları geziyor. Ve o Şeol, bu ölüler diyarı sanki çok hani büyük bir soruydu. Kimse o temada kesin bir bilgiye sahip değildi. Niçin ki? Giden var ama dönen yok. Değil mi? Kim gidip de döndü ve bize haber verebilir orası nasıl? Ya da insan umut edebilir mi ki oraya girdikten sonra bir kere dönsün? Onun için bu soru hep karanlıkta kaldı. Ama en baştan sona kadar görüyoruz nasıl Allah bu temada yavaş yavaş bilgi veriyor kendi halkına. Onları karanlıkta bırakmıyor. Kendi halkına yavaş yavaş gösteriyor ki bu Şeol'dan, bu ölü diyarından bir çıkışı var. Evet, adım adım dört tane temele bakacağız. En birinci bakıyoruz, en eski Allah adamları bu diriliş hakkında ne düşünürdüler? Tamam mı? Eski insanlar düşünürdüler, bu ölüler diyarının üzerinde bir kral vardı, bir efendisi, bunun bir efendisi varmış. Grekler buna Hades derdiler, Romalılar gene Pluton derdiler. Onların anlayışına göre bu orasının efendisidir, oranın kralıdır. Dünyanın değişik değişik alanlarında, değişik bölgelerinde her bir şey için bir efendisi, bir tanrısı vardı. Ama tabii ki Yahudiler sadece tek bir Allah'a inandıkları için, doğru Allah'ı buldukları için dediler ki Allah nasıl yeryüzünün efendisidir, gökün efendisidir, aynı biçimde ölüler diyarının da efendisidir. Yok Pluton Pluton, yok Hades Mades, sadece bizim Rab orasının efendisidir. O insanları oraya yollayabilir ve çıkarabilirdi. Veya eski zamandan beri biz bunu görüyoruz. Mesela bakıyoruz 1. Samuel kitabına 2 ayet 6. Bugün çok ayet okuyacağız. 1. Samuel 2 ayet 6. O da görüyoruz Hana adında bir kadın. Samuel'in anası. Büyük peygamber Samuel'in anası. Büyük yaşta gebe kaldı bir mucize olarak. Ve ondan sonra başlıyor bir ilahi söylesin. Şükran ilahisi. Nasıl Meryem yani küçük yaşta erkeksiz olarak hamile kaldı ve sonra bir ilahi söylüyor Luka İncil'inde 2. bölümde. Aynı biçimde Hanna da 1. Samuel 2. bölümde bir ilahi söylüyor ve diyor ki Rab öldürür de diriltirir de ölüler diyarına indirir ve çıkarır. Büyük bir umut var onda. Tam olarak belli değil ama Rab'da bu güç var. O sadece istiyor anlatsın. Allah'ımızın o kadar bir gücü var ki insanı oraya yolluyor, istediği zaman çıkarıyor. Ama çıkaracak mı? Ya da kimi çıkaracak biz hoşçak? Bu artık bunu bilmiyoruz. Yani bu sanki böyle bir başlangıç şeydi. Sonra görüyoruz büyük Allah adamı Eyüp. O yani İbrahim kadar eski zamanlarda yaşadı. İbrahim'in yani çağdaşı aynı zamanda yaşayan kişiydi. Bizden 4000 sene evvel. O da okuyoruz 19. bölüm 25-27'ye kadar. Şöyle diyor, Allah'a isyan ediyor değil mi? Ona çok sanki haksızlık geldi. Onun başına gelen bütün bu belalar, dertler, değil mi? Üst üste ne oldu? Bütün mallarını kaybetti. Yani mülkünü kaybetti, tamam. Bütün kızanlarını kaybetti. Ve en sonunda sağlığını kaybetti. ve toplumda, halktaki yerini kaybetti, her şeyi kaybetti. Ve Allah'ı suçluyor bu temada. Tamam mı? Ve artık büyük bir umutsuzluğa düşüyor. Artık bilmiyor ne olacak ona. Şaşıyor ne olacak ona. Ve diyor ki, oysa ben kurtarıcımın yaşadığını, sonunda yeryüzünde geleceğini biliyorum. Derim yok olduktan sonra, yeni bedenimle Tanrı'yı göreceğim. Onu kendim göreceğim. Kendi gözlerimle, başkası değil. Yüreğim bayılıyor bağrımda. Ne diyor? Benim derim artık çürüdükten sonra, ne oluyor? Birkaç hafta içinde, birkaç ay içinde insanın derisi yok oluyor. Değil mi? Toprağın altında. Diyor ki bu çürüdükten sonra diyor, ben onu göreceğim. Yani Tanrı'yı göreceğim. Yeni bedenimle. Yeni bedenimle. Hani o kadar eski zamandan beri yani Eyyub'un bir umudu var idi. Ve şimdi geçiyoruz en büyük Allah adamına, İbrahim'e. Ve ben buna şaşıyorum. İbrahim denildiği zaman kişiler sadece Müslümanlıktan sanki kalma bir bilgi var. Bilmiyor, çoğu kişi bilmiyor olan nasıl doğdu, nasıl nerede büyüdü, Allah ondan ne çalıştı. Sadece hayatının son olayını anlıyorlar, biliyorlar. O da kendi oğlunun kurbanıdır. Ve şimdi bunu okumak istiyorum. Nasıl oldu, nasıl gitti? Bakın, okuyorum. Yaratılış 22. bölümde ayet 16'dan birden aşağı. Diyor ki, daha sonra Tanrı İbrahim'i denedi. İbrahim diye seslendi. İbrahim, buradayım dedi. Tanrı, İshak'ı, sevdiğin biricik oğlunu al, Moria bölgesine git dedi. Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun. Nasıl bir şey? Allah böyle bir şey yapmaya hakkı var mı? Kendi biricik oğlunu kes diyor. Ve ben de şaşıyorum. Nasıl bir Allah? Bir tarafta insan kurbanlarını yasak ediyor. Nasıl putperestler yapardılar kurbanı, kendi kızlarını keserdiler. Bir tarafta aynısını kendi en sevdiği insandan bekliyor, buyuruyor. İbrahim'in kafasında acaba neler olurdu? Nasıl buna razı gelebilirsin sen? Nasıl buna razı gelebilirsin bunca sene Allah için uğraştıktan sonra? İbrahim burada çok çok yaşlıydı. Belki 120 yaşındaydı. Devam ediyoruz. İbrahim sabah erkenden kalktı. Eşeğini palan vurdu. Yanına uşaklarından ikisini ve oğlu İshak'ı aldı. Yakmalık sunu için odun yardıktan sonra Tanrı'nın kendisini belirttiği yere doğru çıktı. Üçüncü gün gideceği yerde uzaktan gördü. Üç gün. Üç gün yolculuk yapıyorlar. Allah demedi sadece oğlunu kes. Nasıl Müslümanlar? Başka onların bilgileri yok. Muhammed Sadı bunu bilirdi İbrahim hakkında. Allah istemiş oğlunu kesin ama detaylarını bilmezdi. Bu da bizi çok güzel gösteriyor. Bak, üç gün İshak, yani İbrahim'in oğlu İshak, İbrahim'in düşüncesinde ölüydü. Üç gün o mezardaydı. Üç gün bilirdi ki benim oğlum artık yok. Tamam. Ve üçüncü gün Allah dedi ki belli bir Balkan'a git. Moria dağlarına git. Bir kişi bugün bir atlası alırsa ve kartalara bakarsa eski kartaların yerlerini, Moria dağları nerededir diye şaşacak, sürpriz olacak. Moria dağları tam Yeruşalim kasabasının olduğu yerdir bugün. Yani Allah İbrahim'e konuştu. Değilse herhangi bir oğlunu al. Hayır, İshak'ı al. Değil bir hangi bir yeri kurban kes. Hayır, üç günlük yol yap, Yeruşalim'e git. Yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz değil mi? Burada bir şey var, bir ipucu var. Evet, üçüncü gün gideceği yeri uzaktan gördü. Uşaklarına dedi ki, siz burada eşeğin yanında kalın. Tapınmak için oğlunla birlikte oraya gidip döneceğiz. Ve ondan sonra görüyoruz. Nasıl Balkan'a biniyorlar ve Balkan'a binirken odunları taşıyan İshak idi. İshak idi. Gene bir şey anlıyoruz değil mi? Artık jetonlarımız düşüyor mu? Yavaş yavaş anlıyor musun? Bu tabii ki İsa Mesih için bir senaryoydu. İsa Mesih daha gelmezden önce, 2000 sene önce Allah bir şey gösteriyor. Ben 2000 sene sonra bu yerde büyük bir şey yapacağım. Rab diyor ki, şimdi ondan sonra İbrahim yani hazırlıyor her şeyi ve sanıyorum büyük bir stres içinde hazırdır kendi oğlunu kesmeye ve son anda Allah engel oluyor. Dur diyor, yapma, etme. Ve söylüyor. Rab diyor ki, kendi üzerime ant içiyorum. Bunu yaptığın için biricik oğlunu esirgemediğini için. Hangi ayet? Yuhanna 3:16, değil mi? Biricik oğlunu esirgemediği için, İbrahim kendi biricik oğlunu saklamadığı için seni fazlasıyla kutsayacağım. Acaba İbrahim nasıl kendi oğlunu kurban olarak sunabildi? Hangi babanın yüreği öyle bir şeyi el veriyor? Mümkün mü yani? Olacak şey mi? Şimdi yanlış anlamayın. İsmail var diyorsunuz. Tamam, bunu kesersem İsmail var. Belki düşünüyorsunuz. Yanlış. Gene Kur'an'da hiçbir bilgi yok ama kutsal kitabı okuduğumuz zaman aslısını okuyoruz. İshak onun ikinci oğluydu. Birincisi İsmail artık uğratılmıştı birkaç sene önce. Artık onun yanında değildi. Hani onu hani yolladı kendi anasıyla, Hacer'le Egipt'e yolladı. Onu geri getirmek mümkün değildi. Belki araştırırdı yolladı, hani belki bulabilirdi yani İsmail'i, geri dön desin. Ama Allah bunu yasak etti. Hayır diyor, senin soyun İshak'la sayılacak. Artık İsmail senin oğlun sayılmıyor. Sadece İshak kalıyor, senin oğlun. Ve ondan sonra Allah diyor ki sen onu kes. Acaba hangi psikolojiyle, hangi düşünceyle İbrahim buna razı gelebildi? Ne düşündü? O artık çok yaşlanmıştı. Olamazdı bir daha karısı ikinci defa gebe kalsın, bir daha olamaz. Başka ne? Mesela olmuyor sadece bir çocuğunun, bir insanın ölümü için. Sanki Allah'ın planı var idi. Ve ondan sonra bütün bu planı bozdu. Sanki yani gerçekten Allah onunla eğleniyor gibi. Hangi logikayla? Bunun cevabını okuyoruz İbraniler 11 ayet 19'da. Yeni antlaşmada bize bir cevap veriliyor. Ve o da yazıyor ki İbrahim hesap etti. Allah'ın kuvveti var. Çocuğunu ölülerden diriltirsin bile. Ve sembolik anlamda çocuğunu sahiden de oradan geri aldı. Dediğim gibi 3 gün boyunca İbrahim'in kafasında İshak ölüydü. Ama 3. gün sanki dirildi. Sanki ölülerden onu geri aldı. Ve bakın zaten bakana binerken İbrahim kendi hizmetçilerine bir laf yapıyor. Siz burada eşeğin yanında kalın. Tapınmak için oğlumla birlikte oraya gidip döneceğiz. Nerede? Değil ben döneceğim. Döneceğiz. Ve ondan öğreniyoruz İbrahim bile insanların dirileceğine umut eder. Öyle bir iman var idi onda. Evet. Bunlar çok eski Allah adamlarıydı. Daha sonra İsa'dan aşağı yukarı 800-750 sene önce geliyoruz büyük peygamberlerin zamanında. Ve orada görüyoruz ikinci bir mesele. Biz sadece Allah bunu bir prensip olarak, bir tema olarak kendi adamlarına, kendi halkına bildirsin. O da konkret yani örnekler görüyoruz. Kimi ölüler bedence dirildi. Gerçekten ölüyken dirildi. 3 defa bunu görüyoruz. 2 peygamberin zamanında. İlyas ve Elişa. İlyas ve Elişa ikisi öyle bir zamanda yaşadılar. Ne zaman İsrail halkı putperestliği sapmıştı çok sağlam. İyice Rab'den yani uzaklaşmak yolundaydılar. Ve gene de tam o zamanlarda Allah en büyük peygamberlerini kaldırdı. İlyas ve Elişa. Önce İlyas, onun arkasından Elişa geliyor. Ve İlyas ve Elişa ikisi çok mucize yaptı. 2 defa okuyoruz bunu. Birincisini okuyorum. 1. Krallar 17:19'dan 22'ye kadar. Elişa 3,5 sene zamanın içinde peygamberlik yaptı. Nerede bir damla yağmur yağmadı. Allah'ın büyük cezası buydu. Dedi ki benim peygamberim İlyas buyruk vermeden bir damla yağmur akmayacak. Evet. Ve bu zamanın içinde iyi ceza geliyor bütün halkın üzerinde. Ama bu ceza içinde, bu kıtlık içinde, korkunç bir zamanın içinde kendi peygamberi de ölecek. Nasıl olacak? Ve Rab o zaman ona bir dul kadın sağladı. O da putperest bir halktan idi. Uzak bir yabancı idi. Tamam mı? Ve Araf öyle ki sen onun yanında git. Ve sık sık onun yanına gitti. O kadın, dul kadının sayesinde yani o ayakta kaldı. Ve sonra ne oldu? Çocuğu öldü. Çocuğu öldü. Ve kadın çok kızmaya başladı. Niçin sen benim hayatıma girdin? Allah senin Allah'ın benim günahlarımı yani cezalandırdı da benim oğlum öyle öldü. Bunun üzerine İlyas diyor ki hayır öyle değil. İlyas oğlunu bana ver diyerek çocuğu kadının kucağından aldı. Kaldığı yukarı odaya çıkardı ve yatağına yatırdı. Sonra Rabbe şöyle yalvardı. Ya Rab Tanrım, neden yanında kaldığım dul kadının oğlunu öldürerek ona bu kötülüğü yaptım? İlyas 3 kez çocuğun üzerine kapanıp Rabbe şöyle dua etti. Ya Rab Tanrım, bu çocuğa yeniden can ver. Rab İlyas'ın yalvarışını duydu. Çocuk dirilip yeniden yaşama döndü. Görüyor musunuz? Artık bir spekülasyon değil. Artık bir acaba değil. Artık bir inşallah değil. Bu da konkret bir örnek görüyoruz. Evet, Allah ölüleri diriltiyor. Biliyoruz artık, görüyoruz. Ve onun öğrencisi Elisha birkaç sene sonra aynısını yaptı. İkinci Krallar 4, 32, 36 şöyle okuyoruz. Gene aynı benzer bir durum. Bu sefer dul kadın değil ama yaşlı bir kadın. Kocası yaşardı. Ama onun da çocuğu ölüyor. Ve şimdi öyle okuyoruz. Önce Elisha kendi hizmetçisini yolluyor. Bir değnekle. Dedi ki bu değneğe çocuğuna dokuntur. O zaman dirilecek. Ama olmuyor. Bir şey olmuyor. Uzaktan iyileştirmek sanki bu güç ancak İsa'da var. Ve şimdi okuyoruz. Elisha nasıl yaptı? Elisha eve vardığında çocuğu yatağında ölü buldu. İçeri girdi. Kapıyı kapayıp Rab'be yalvarmaya başladı. Sonra ağzı çocuğunun ağzını, gözleriyle elleri de çocuğunun gözleriyle ellerinin üzerine gelecek biçimde yatağa çocuğun üzerine kapandı. Çocuğunun bedeni ısınmaya başladı. Elisha kalkıp odanın içinde sağa sola gezindi. Sonra yine dönüp çocuğun üzerine kapandı. Çocuk 7 kez aksırdı ve gözlerini açtı. Elisha hizmetçi Gehazi'ye şu nemli kadını çağır diye dedi. Ve kadın gelince Elisha al oğlunu dedi. Aynı biçimde nasıl efendisinden, nasıl öğretmeninden, mualliminden öğrendiyse Elisha aynısı yaptı. Çocuğun üzerine yattı. Sanki onun soluğu ölü bir çocuğun içine girdi ve Rab bu mucize yaptı. Ama büyük bir fark var değil mi? İsa gibi değil. Büyük yalvarmakla ve dua etmekle Allah onlara bu mucize verdi. İsa nasıl yaptı? Lazar çık. Bambaşka. Ve bir şey oldu. Bu Elisha ne kadar da ölülere yaşam verdi, kendisi de öldü, gömüldü. Ve sonra ne oldu? Bakın gene birkaç sene sonra böyle bir olay oldu. İkinci Krallar 13. bölüm ayet 20 ve 21. Elisha öldü ve gömüldü. Her ilkbaharda Moab halkından akıncıları yani askerleri İsrail topraklarına girerlerdi. Bir keresinde İsrailliler ölü gömerken akıncıların geldiğini görünce ölüyü Elisha'nın mezarına atıp kaçtılar. Ölü Elisha'nın kemiklerine dokununca dirilip ayağa kalktı. Görüyor musunuz? İsa Mesih'in yani zamandan önce bile o kadar kesin bir biçimde görüyoruz ölüler diriliyor. Elisha'nın ölü kemikleri bile sanki onlar da güç var bu mucize yapsın. Evet. Şimdi gördük Allah bu prensip eski adamlarına gösterdi. Hani diriliş var. Bazı konkret örnekler verdi. Onu da gördük. Ama şimdi daha kesin görüyoruz. Zaman ilerledikçe bu haber daha kesin oldu. Daha kesin olmaya başladı. Ve en sonunda kişilere kesin bildirdi ki herkes dirilecek diye. Öyle bir zaman gelecek. Okuyoruz bazı ayetler. Yeşaya 26 ayet 19. Ve Yeşaya İsrail halkına konuşuyor. Ama senin ölülerin yaşayacak. Bedenleri dirilecek. Ey sizler toprak altında yatanlar, uyanın. Ezgiler, ilahiler söyleyin. Çünkü senin çiğin sabah çiğine benzer. Toprak ölülerini yaşama kavuşturacak. Artık Yeşaya bunu büyük bir kesinlikle İsrail halkına bildiriyor. Ha evet, herkes kalkacak. Ve gene Yeşaya 25 ayet 6'da şöyle konuşuyor, Mesih'in zamanı için konuşuyor. Her şey egemen Rab, bu dağda yani Yeruşalim'de zengin bir şölen, bir sofra, bir kutlama verecek. Bütün uluslara, bütün halklara yağlı yemekler, dinlendirilmiş seçkin şaraplar sunulacak. Büyük soylu bir kralın düğünü gibi bir şey. Bütün halkların üzerindeki örtüyü, bütün ulusların üzerine örülmüş olan örtüyü bu dağda kaldırılacak. Yani bu anlayışsızlık Yani bu bilgisizlik diyor. Yeruşalim'den başlayacak Allah bu örtüyü çekmeye. Ve sonra ne diyor? Ölümü sonsuza dek yutacak. Egemen Rab bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek. Bu da artık kesin bir umut veriyor. Kesin bir bilgi veriyor. Değil sadece nasıl bu örnekleri de gördük. Kişiler yaşama dönüyor. Ama bu dirilen kişiler gene öldüler. Hayır diyor. Ölüm diyor sonsuza dek yok olacak. Ölümü sonsuza dek yutacak. Evet. Ve eski antlaşmada belki en heyecanlı bir sene var. En dramatik bir sene var. O Hezekiel peygamberini bakıyoruz. Tamam mı? Hezekiel bayağı geç son peygamberlerden biriydi. Dedim ya en fazla gittikçe daha fazla böyle konkret bir biçimde Allah bunu açıkladı. Ve ona şöyle görüyoruz. Hezekiel 37'de 1'den 10'a kadar. Rabbin eli üzerimdeydi. Ruhuyla beni dışarı çıkardı. Kemiklerle dolu bir ovanın ortasına koydu. Düşünebiliyor musun? Sen öyle bir şey göresen, bir deredesin, uzun bir dere, kilometrelerce uzanıyor. Ve o da ne var bu derede? Yok su, yok yeşillik, yok beyazlık, ne var? Binlerce, on binlerce insanın cesetleri. İğrenç bir şey. Hepsi kemik. Ve sen nereye basarsan, ayak nereye basarsan ve ölünün kemiğini kırıyorsun. Düşünebiliyor musun? Öyle bir durumdaydı. Öyle bir şey gösterdi Rab Hezekiel'e. Evet. Beni onların arasında her yönü dolaştırdı. Düşünebiliyor musun? Geziyor. Hezekiel geziyor artık bunu. Ovada her yere yayılmış, tamamen kurumuş pek çok kemik var. Rab sordu. İnsanoğlu bu kemikler canlanabilir mi? Sen bilirsin ey egemen Rab diye cevap verdi. Bunun üzerinde Rab dedi, bu kemikler üzerinde peygamberlik et. Onlara de ki, kuru kemikler Rab'bin sözünü dinleyin. Egemen Rab bu kemiklere şöyle diyor, içinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. Sizi kaslar vereceğim, üzerinde et oluşturacağım, sizi dereyle kaplayacağım, içinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız. Böylece peygamberlik ettim. Ben peygamberlik ederken bir gürültü oldu. Bir takırtı duyuldu. Kemikler birbirleriyle birleşti. Bu sene düşünebiliyor musun? Ve birçok kişi soruyor. Nasıl olacak? Büyük savaşlarda bunca kemikler karıştı. Sen geliyorsun bugün Belgiye 2. Dünya Savaşı'nda. 1. Dünya Savaşı'ndan kalma mezarlıklar var. Nerede belki 500 bin kişinin kemikleri karışmış artık. Büyük bir izbede sanki bulunuyorlar, tamam mı? Yer altında. Nasıl buna dirilecek? Kimin kemiği, kimin eli nerede, kimin parmağı nerede, kimin ayak parmağı nerede? Belli olmaz. Herkes böyle güzel güzel kutularda yatmıyor ya mezarlıkta. Ya da mezarlık dolunca ne oluyor değil mi? Biliyorsunuz kemikleri ne yapıyorlar? Oradan çıkarıp toplum bir yere atıyorlar. Ne yapacağız? Ezekiel bunu gösteriyor şimdi. Böylelikle peygamberlik ettim. Baktım, işte üzerinde hani kemikler birbirleriyle birleşti. Allah biliyor hangi kimin kemiği nerede. Allah çok güzel biliyor. İnsanca çok büyük bir puzzle. Biz yani 500 parçalık bir puzzle yapamıyoruz, zorluk çekiyoruz. Allah yani milyonlarca puzzle'ları bir yere getirebilir. Çok kolay onun için. Evet, kemikler birbirlerine birleşti. Baktım işte üzerlerinde kaslar, muskular, etler oluştu. Üstlerini deri kaplıyordu. Ama onlarda ruh yoktu. Başkadır ölü bir bedeni yeniden sanki bir konstrüksiyon yapasan, yeniden hani oluşturasan, başkadır yani yaşam veresin, ruh veresin. Sonra bana şöyle dedi, rüzgara peygamberlik et insanoğlu. Peygamberlik et. Dedi ki, egemen Rab şöyle diyor. Ey rüzgar, gel dört yandan es. Böylece peygamberlik yaptım. Peygamberlik ettim. Onların içine soluk girince canlanıp ayağa kalktılar. Bu senaryo düşünebiliyor musun? Önce neydi? Göz görebildiğin kadar sadece kemikler. Ve en sonunda aynı insanlar yeniden canlandılar. Çok çok büyük bir kalabalık oluştular. Artık bunu okuduktan sonra bir kişinin kafasında şüphe kalıyor mu diriliş olacak diye? Ve biz şaşıyoruz. Öğrenciler niçin buna iman etmediler. Yetmiyor bu. Şimdi dördüncü temaya geliyoruz. Değil sadece böyle abstrakt olarak, genel olarak bütün insana dirilecek falan diye bir bilgi verildi. Hayır. Özellikle bir kişi gelecek ve ona Mesih diyoruz. Mesedilmiş bir kişi, görevlendirilmiş bir kişi, Allah'tan görev almış bir kişi. Bu Mesih, Mesih bunu diyoruz. Mesih İsa demek değil. Mesih herkes olabilirdi. Kimse bilmezdi İsa'nın Mesih olduğunu, değil mi? Ama bu Mesih hakkında İsa gelmezden önce bile çok fazla bilgiler veriliyor. Hatta peygamberler çok kolay, çok anlaşılacak bir biçimde dediler ki bu Mesih ölüp dirilecek. Demek İsa Mesih hep ona gösterildi bu ayetler. Okuyorum. Luka 24-25 45-46. Artık az önce konuştuğumuz bu Emmaus yolundaki öğrenciler anlamadılar, değil mi? Sonra ne oluyor? Sonra İsa onların zihinlerini açtı. Kutsal kitabı anlasınlar diye. Ve onlara dedi. Kutsal kitapta şöyle yazıyor. Mesih acı çekeceğini ve üçüncü gün ölülerden dirileceğini. Evet. Okuyoruz mesela Apostolların İşleri 2. bölümde. O da Petrus konuşuyor. Ve eski antlaşmadan sitat yapıyor. Ama Allah onu tekrar diriltirdi. Onun ölüm acılarına son verdi. Ölümün fırsatı yoktu. İsa'yı daha fazla kendi kuvvetinde tutsun. Çünkü Davut ondan için şöyle diyor. Ben Rabbi her daim karşımda gördüm. Çünkü o benim sağ tarafımdadır. Öyle ki ben sarsılmayayım. Onun için yüreğim mutluydu ve dilim sevinçten coştu. Hem de bedenimin bile umutla yaşayacak. Çünkü sen canımı terk edip ölüler devletine teslim etmeyeceksin. Ve izin vermeyeceğim ki senin kutsal adamın çürüsün. Petrus burada açık açık konuşuyor mezmurlardan. Mezmurlardan bile Davut bunu önceden söyledi. Azıcık daha atlatıyorum, kısa anlatıyorum. Sadece tek bir peygamberlik sözüne bakıyoruz. Ve kim bugün belki şüphesi var. Acaba bu hakikat mı? Bu doğru mu diye. Okuyoruz Yeşaya kitabından. O İsa'dan 730 sene önce yaşadı. Ve öyle bir şey görüyoruz. O İsa Mesih'in geleceğini, ne yaptığını, ne yapacağını önceden gördü. Okuyorum bu bölümün içinden ayet 2'den 10'a kadar. Ve şimdi adım adım görüyoruz. Acaba bu İsa hakkında konuşmaz mı? Bakın, o Rab'bin önünde bir fidan gibi, kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu. Yoktu İsa'nın bir çekici tarafı. Yoktu İsa'nın hani bir güzelliği diyor. Hadi ona bakalım. İnsanca sıradan bir kişiydi. Önemsiz bir kişiydi. İnsanlarca hor görüldü. Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı. Hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik. Kendi halkı ona hor gördü. Değer vermedi. Devam ediyoruz. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi. Acılarımızı o yüklendi. Biz gene sandık ki Allah tarafından cezalandırılıyor, vurulup eziliyor. İsa hastayken, değil mi? Herkes bağırdı ona, eğlendiler ona. Hah, sen hak ettin bu cezayı. Çok mu biliyorsun? Hani Allah evine üç günde yok edip bir daha yapacaktın. İn bakalım haçtan. Öyle eğlenirdiler ona, değil mi? Ama diyor, hayır. Biz sandık, yani o kendi cezası için çekiyor ama öyle değil. Bizim hastalıklarımız, bizim günahlarımız. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Af bulduk günahlarımıza. Yanlış anlamayın. Bunu Petrus konuşmuyor İsa'dan sonra. Değil Pavlus. Bunu konuşuyor Yeşaya. İsa'dan 730 sene evveli. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesimi götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını. Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın isyanı ve hak ettiği ceza yüzünden yaşayanlar diyarından atıldı. Onun kuşağından bunu düşünen oldu mu? şiddete başvurmadı, ağzından hileli bir söz çıkmadığı halde, şimdi bu önemli, ona kötülerin yanında bir mezar verildi ama öldüğünde zenginin yanındaydı. Bunu Yeşaya söylüyor 730 senede. Bakın, bir daha okuyorum. Ona kötülerin yanında bir mezar verildi. Romalılar zamanında bir kişi haça gerildi mi, onun bütün hakları alınırdı. Hiçbir şeye hakkı yoktu. Ne miras, mezara bile hakkı yok. Haçta öldürülen kişileri atardılar, köpekler yesin onların cesetlerini. Ve İsa'nın başına gelen buydu. Hani bu beklenirdi. Madem o haça gerildi, beklenirdi, onu öyle atsınlar. Ne diyor? Ona kötülerin yanında bir mezar verildi. Ama öldüğünde zenginin yanındaydı. Biliyoruz ne oldu. Arimateyalı Yusuf geldi. O bir parlamenteriydi. Zengin bir adam. O geldi diyor. Pilatus'tan İsa'nın cesedini istedi. Kendi mezarına koydu. Yeni yapılmış bir mezar. Zenginin mezarındaydı. Ve bu olay Yeşaya 730 sene önceden gördü. Devam ediyoruz. Ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü. Acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Yeşaya İsa'dan önce gördü değil sadece haçta ölüm görsün. Aynı zamanda diyor günleri uzayacak. Ne de bu? Ne demek bu? Ölümden sonra onun günleri uzayacak. Rab'bin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. İsa'ya bile dedi ki bir Mesih gelecek ve o Mesih geldiği zaman suçsuz diye de ölecek ve öyle bir mezara konulacak nasıl hiç kimse beklemezdi. Hiç kimse yani onu uygun görmedi ve o mezardan da dirilecek. Ve artık buna baktığımız gerekte biz şaşıyoruz. Nasıl öğrenciler bunu anlayamadı? Nasıl öğrenciler onu beklemediler? Niçin bunu kabul etmediler? Geçen hafta baktık, İsa Mesih kendi ölümünden belki bir belki ilk hafta önce bir başka diriliş olayı var idi. Değil mi? O zaman Lazar'ı diriltirdi. Biz gördük ki İsa mahsustan 4 gün bekliyor. Yani 2 gün daha fazla bekliyor. Bekliyor 4. güne gelsin. Sanki İsa mahsustan yaptı bunu, sebep oldu ölmesini. Ve ne vakit şimdi İsa bu köye geliyor, Betanya köyüne geliyor. Ondan sonra bu Lazar'ın 2 kız kardeşi var, Marta ve Meryem. Ve ikisi aynı laf yaptılar. En başıcı Marta geliyor. Ey Efendimiz diyor. Yuhanna 11:21. Ey Efendimiz sen burada olsaydın kardeşim ölmeyeceydi. Suçluyor İsa'yı. Sen suçluyorsun. Ama şimdi bile biliyorum Allah'tan ne dilersen Allah sana onu verecek. İsa ona dedi. Senin kardeşin tekrar dirilecek. Şimdi Marta'nın cevabı çok önemli, çok güzel. Marta ona şöyle dedi. Biliyorum o son gündeki dirilişte kardeşim dirilecek. Yani Yahudiler bunu kabul ederdiler. Bilirdiler artık gerçekten insan dirilecek. Ama nasıl? O son günde. Öyle değil mi? Ve eminim mahalleye sorarsan herkes aynı lafı diyor. Ahirette. Ahirette insanlar dirilecek. İnşallah bir gün. Çünkü bizim Peygamber Efendimiz bunu söyledi. Bir kişinin inşallahı üzerine tamamı öyle bir inanca sahiptir. Ve gerçekten İsa'yı tanımayan kişiler için sadece bu kalıyor. Ahirette belki inşallah Şeol, karanlık, gölge, pitanka, soru işareti belli değil. Ama şimdi İsa'nın cevabı bizi bitiriyor. Bakın ne diyor. Marta diyor biliyorum o son gündeki dirilişte kardeşim dirilecek. İsa ona dedi. Diriliş ve yaşam benim. Benim. Hayır. Değil son gün. Benim. Sen son güne inanıyorsun. Ahirete inanıyorsun. O da insana dirilecek. Ama emin değilsin. Çünkü yok sana gösterim bunu. Ama ben nasıl senin karşında duruyorum dakikada? Nasıl yani beni görebilirsin, dokunabilirsin? İyice emin olabilirsin. Ben buradayım. Aynı biçimde ben dirilişim diyor. Aynı biçimde dirilişten o kadar emin olabilirsin. Diriliş ve yaşam benim. Kim bana iman ederse ölse bile yaşayacak. Büyük bir fark var. Nasıl inanıyorsun dirilişe? Bir ahiret olayı mı? Belki bir hangi peygamber söyledi. Ona buna dayanarak, yoksa İsa'nın kendi örneğine. Benim diriliş. Nasıl Lazar dirilecek? Aynı biçimde ben dirileceğim. Ve İsa Mesih bunu gerçekleştirdikten sonra artık insan ahirete bakmıyor. Benim diriliş. Evet. Sen ölümden korkuyor musun? Sen ölümden korkuyor musun? Sanıyorum yok bir insan ölmekten korkmaz. Sanıyorum yani gerçekçi olursayız kişi düşünsün yani ölmek ne demektir? Yok olmak. Artık bir şey yapamıyorsun artık. Düşününce insan korkuya gelebilir. Normaldir. Ama ölmekten korkmak başka, ölümden korkmak başka. Bir Mesih imanlısı tabii ki değişmekten korkuyor. Ama İsa Mesih'i gördükten sonra ben diriliş ve yaşam diyor. Yaşam ve diriliş benim diyor. Madem biz bunu anladık, artık bizim ölüm korkumuzu o yeniyor. Nasıl küçük bir kızın cenazesine gitti? Hatırlıyor musunuz? Biliyorsunuz cenaze nasıl? Hele küçük bir kızan olsun. Bütün mahalle ayakta. 2000, 3000, 4000, 5000 kişi böyle kalabalık. Ondan sonra İsa kalabalığı yarıyor. Ya ne ağlıyorsunuz? Bu kız sadece uyuyor. Acaba İsa niçin bunu söyledi? Uyuyor. Kız gerçekten ölü değil miydi? Onlar o kadar akılsız mı? Hani ölmek ve bayılmak arasındaki farkı anlamasınlar. Hayır. İsa burada ayrım getirdi. Halka söyledi, o sadece uyuyor. Ondan sonra anasını babasını aldı ve üç tane öğrencisini aldı. Yalnız olarak bu odanın içine girdi. Dedi ki, kızım kalk, uykudan kaldırıyor. Bu mucizeyi sadece bu az kişi, anası, babası, İsa ve üç öğrencisi, altı kişi gördü. Sadece onlar anladı. Bu kız dirildi. Öbürleri için bu kız yanlış bir diagnoza verdik. Meğerse değilmiş ölü. Onlara öyle geldi. İsa'nın yaptığını sadece altı kişi anladı. Tamam mı? Ve onun için bu sözleri yapıyor İsa Mesih. İmansızlar anlamayacak. Onlardan bir şey beklemiyor. Ahirette bir gün. Ama İsa Mesih'i tanıyan kişi onlar için diriliş bugünkü daha kadar var olan bir hakikattir. O seni de bir gün elinden tutacak, uykudan kaldıracak, talita komi diyecek. Kızım kalk, çocuğum, oğlum kalk diyecek. Ve biz o günü bekliyoruz. Değil mi? Dört gözle. Rab sizinle olsun.